Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Hazar 1400 Hicri Kamedi, 13 Cemadiyül Evvel 1443 ve Miladi 18 Aralık 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Din Alemi Sayın Ferman Kızmaz ile Eyyam-ı Fatimiye'nin başlaması üzerine yapı röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın entegre olmaları yönündeki rolü ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi sınırlarda geçişleri kontrole vurgu yaptı. Başmüzakereci Bakri Kani, Viyana'da 8. tur görüşmelerin son tur olabileceğini söyledi. İran'da direniş haftası düzenlenecek. Koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenler vatandaş sayısının son 24 saatte 41 kişiye geriledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ile ticaret hacmi hakkında açıklamada bulundu. Ve Kılıçdaroğlu, sandık geldiği an döviz düşer dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün korona ile mücadele komitesinin yaptığı konuşmada, sınırlardaki geçişlerin dikkat ve ciddiyetle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi oturumda yaptığı açıklamada sınırlardaki geçişlerin kontrolüne vurgu yaparak vatandaşların sağlığı ve can güvenliği için virüsün bulaşma ihtimali yüksek olan ülkelerden özellikle insanların geçişi üzerinde daha fazla kontrol yapılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi kısıtlamaların vatandaşların zaruri seyahati için sorun yaratmaması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı vatandaşlara sağlık protokollerine uydukları ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederek hükümete vatandaşların can güvenliğini koruma çabalarına kudretle devam edeceğini söyledi.
Viyana görüşmelerindeki İran heyetinin baş müzakerecisi Ali Bakri Kani, Viyana'da 8. tur görüşmelerin son tur olabileceğini söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Baş Müzakereci Ali Bakri Kani, Viyana'daki 7. tur görüşmelerin son bulmasının ardından yaptığı açıklamada, 7. tur görüşmelerin sonunda taslak metnin hazırlandığını belirterek, 8. tur görüşmelerin son tur olabileceğini belirtti. Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerin hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, İran İslam Cumhuriyeti bu aşamada müzakerelerin durdurulmasını talep etmediğini, sadece En başta anlaşma taslağı hazırlandıktan sonra dinlenmeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Bakri, İran ta baştan anlaşma taslağı noktasına varana kadar sürekli müzakere edilmesinin üzerine vurgu yaptığını ifade etti. Bakri sözlerinin devamında şu açıklamalarda bulundu. Eğer karşı taraf İran İslam Cumhuriyeti'nin mantıklı görüş ve tutumunu kabul ederse yeni tur müzakereler son tur olabilir ve en kısa sürede anlaşmaya varabiliriz. Kuşkusuz anlaşmaya varma hızı karşı tarafa bağlı. İran'ın baş müzakerecisi daha önce yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması ve nükleer eylemle ilgili iki belgede İran'ın görüşlerinin gelecekteki Viyana görüşmelerinin temeli olarak kabul edildiğini ifade etmişti. Bu arada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nur News'da yer alan açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada Grossi'nin bahsettiği hafıza kartının sabotaj eyleminde yok olduğu aktarılarak, ajans sahip olduğu potansiyeli kaynağı belli olan bu tür sabotaj eylemlerini önlemek için neden kullanmadığını açıklamalıdır ifadelerine yer verildi. Ajansın denetleme görevinin yanında üyelerini koruma sorumluluğunun da olduğu savunulan açıklamada, bu kurum İran nükleer tesislerine yönelik tehditlere neden engel olmadığının izahını yapmalıdır. Ajans bu konuda neden etkili adımlar atmıyor değerlendirmesinde bulunuldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İran'ın Kerec nükleer tesisinde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıtmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran ile 4+1 grup arasında Viyana'da başlayan 7. tur görüşmelerin sona ermesinin ardından Çin ve Rusya tarafından yapılan açıklamada 8. turun son tur olması temenni edildi. Çin'in Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Wang Quan yaptığı açıklamada yaptırımların iptali için 7. tur görüşmeleri olumlu nitelerken bir sonraki turda nihai anlaşmanın sağlanması temenni etti. Yetkili Çin'in 8. turun bir an evvel başlamasını istediğini işaretli, Pekin'in nükleer anlaşma taraflarının bir an önce nihai anlaşmaya varmalarını temenni ettiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yaptırımların iptaline ilişkin Viyana'daki 7. tur görüşmelerinin sonuçlarından ardından Moskova'nın 8. tur görüşmelerin kısa sürede anlaşmaya varılması ile son bulmasını temenni ettiğini belirtti. Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı nükleer anlaşma taraflarından yaptırımların iptali ve iki tarafın kabul edebileceği bir anlaşmanın kısa sürede sağlanması için 8. tur görüşmelerin sonu bulması için gereken çabaların yapılmasına hazır olduklarını deklare ettiklerini hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekonomi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhsin Rezai, hükümetin planının iç imkanlara dayanmak ve yaptırımları kaldırmak olduğunu vurguladı. Bugün Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rezai, nükleer görüşmelerde ciddi olduklarını belirtti. Rezai, 13. hükümeti ekonominin şartlı olmadığını da vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Viyana'daki görüşmelerde karşı taraflara Amerika'nın zalimce yaptırımlarını kaldırması ve nükleer yükümlülüklerle ilgili iki öneri paketini sunmuştu.
İslam Şura Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden Muhsin Dehnevi, komşularla geniş şekilde işbirliği ve etkileşimin nükleer anlaşma görüşmelerinde İran için bir koz olabileceğini belirtti. Dehlevi bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran diplomasisinin Batı Asya ülkeleri ile ilgili akıllı faaliyetinin oldukça hissedilir olduğunu belirtti. Yetkili komşularla geniş çaplı etkileşim ve işbirliğin nükleer görüşmelerde İran için bir koza dönüşebileceğini vurguladı. İran ile 4+1 grup arasında başlayan 7. tur görüşmeler dün Viyana'da sona erdi. Taraflar kısa bir aradan sonra 8. tur görüşmelere geçecekler. İran, 7. turda yaptırımların kaldırılması ve nükleer yükümlülüklerle ilgili iki öneri paketi sundu. Bu öneriler hazırlanan taslak metninin teminini teşkil ediyor.
Şehit Süleymani'nin 2. şehadet yıl dönümü etkinlikleri tertip komitesi sekreteri Hamid Reza Mukaddemfer, anma merasimlerinin başladığını ve İran takvimine göre Hicri Şemsi 10-17'de miladi 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 arasında kalan günlerin Diriliş Haftası olarak adlandırıldığını belirtti. Mukaddem Fer düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülke içinde ve Avrupa'dan Asya'ya kadar yurt dışında Şehit Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleneceğini işaretli, Şehit Süleymani için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin yıl dönümü 16D'de, kutsal savunma yıllarında şehit düşen 150 vatandaş için cenaze töreni düzenleneceğini, ayrıca diğer vilayetlerde onlarca şehit için cenaze törenleri tertip edileceğini vurguladı. Mukaddem Fer, İran ve Irak'ta Şehit Süleymani'ye yönelik suikast hakkındaki soruşturma çerçevesinde birçok çalışma yapıldığını, Şehit Süleymani suikastına karışan isimlerle ilgili Amerika ve diğer ülkelerde belgelerin toplandığını, İran'da düzenlenen duruşmanın kararına bağlanmasını beklediklerini söyledi.
Son 24 saatte koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybeden vatandaş sayısı 41 kişiye geriledi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1361 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.033'e, vaka sayısı 6.169.011'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2.909'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.999.860'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 112.819.927 doza yükselmiştir.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, göçmenler ve yabancı uyruklulara aşı yapılması için program yapıldığını işaretle, bu bağlamdaki programın ciddiyetle takip edildiğini vurguladı. Muhabirimizle konuşan İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İran'da çok sayıda göçmene aşı yapıldığını ve diğer yabancı uyruklu insanlar ve göçmenler için aşılama sürecinin devam ettiğini kaydetti. Vahidi, İran'a girmek isteyen yolcuların kendi sağlığını korumak için seyahatten önce mutlaka aşı olmaları gerektiğini ifade etti.
İranlı karateciler Asya Şampiyonası yarışmalarının ilk gününde 10 madalya kazandılar. Kazakistan'ın başkenti Almaty'de düzenlenen Asya 2021 Karate Şampiyonası yarışmalarına katılan İran takımı, kata kategorisinde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ve kumite kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 1 gümüş ve 1 bronz kazandılar. Böylece İranlı karateciler bu yarışmaların ilk gününde 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandılar.
Türkiye, Avrupa Birliği'ne sert tepki göstererek genişleme kararlarının tek yanlı olduğunu duyurdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğunun görmezden gelindiği ifade edildi. Açıklamada bazı üye ülkelerin dar görüşlü ve bencil çıkarlarına AB'nin alet edilmesinin yeni bir örneği olan bu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamadığı ve Avrupa genel çıkarlarına hizmet etmediği gibi bizleri olumlu ve yapıcı bir gündem yaratma amacından da uzaklaştırdığını ifade etti. AB'nin bu kararları alırken ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket ettiği şaşkınlıkla izliyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman ne olacak? Durum daha da gerginleşecek. Bunun bir faydası var mı? Yok. Böyle bir kararın sorunların çözümüne katkısı olacak mı? Hayır, hiç katkısı olmayacak. Tam tersi, daha da derinleştirecek.
Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar böyleydi. Açıklamada aynı zamanda Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir dedi. Söz konusu kararların Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerinin de evvelce olduğu gibi gerçeklikten kopuk, tek yanlı, tutarsız Rum-Yunan ilişkisinin maksimalist tutumunu yansıtan kararlar olduğuna işaret edildi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılış oturumunda yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini işaretle, Ankara'nın asla Afrika ve halkına sırt çevirmediğini vurguladı. Ortak çabalar sonucu Türkiye ile Afrika'nın ilişkilerinin geliştiğine dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Bakınız, burada ortak başarımızı göstermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Kıta ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor.
Ekonomideki görüşmeler üzerinden hükümeti yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yeniledi. Kılıçdaroğlu seçim kararının dövizi düşüreceğini öne sürdü. NTV'nin bildiğine göre çeşitli programlar için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kayso ziyaretinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmeleri hem KTO hem de Kayso ile görüşünü dün de TÜSİAD Başkanı'nı aradığını aktarırken ekonomi girişin pek parlak olmadığını söyledi. Dün gelişen olayların toplumdaki kaygıyı da artırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa, kısacası 84 milyona saygı duyurlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun, sandık geldiği andan itibaren dövize düşer, bunu bilmelerini istiyorum diye konuştu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD başkanını aradım, ülke yangın yeri. Aklı melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes ifadelerine yer verdi. Liranın yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir şekilde değer kaybına değinen Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD ile görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Kılıçdaroğlu ayrıca herkesin konuşması gerektiğini söylerken erken seçim ilan edildiği takdirde ülkenin toparlanacağını da söyledi. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu. Yarın toparlarız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir. Bu hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Susma zamanı değil, herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu saray ve şürekasının kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar çağrı yapmalıyız ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca olay asgari ücreti aştı, yangın var. Hep birlikte her zaman ülkemizi seviyorsak bu ülkenin sanayicisi, esnafı artık konuşmalı. Ama demokratik yollarla, iktidar çoklu organ yetmezliğini kabul etmeli dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 3 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Pençe Yıldırım ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde düzenlenen operasyon sonucu PKK mensupları tespit edilerek onlardan 3'ü etkisiz hale getirildi. Bağdat'ın defalarca kınamış olmasına rağmen Türkiye güçleri bu ülkenin kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'ye ait savaş uçakları, casus jetleri ve İHA'ların bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini savundu. Açıklamada Yunanistan Savunma Bakanlığı Türkiye savaş ve askeri uçaklarının Cuma günü 42 kez bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Türkiye son sıralarda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın 1988 yılında imzalanan ve mezhebi ve yasal tatillerde eğitim faaliyetleri ve askeri provaları yasaklayan anlaşmayı 59 kez ihlal ederek Ege ve Doğu Akdeniz'de provalar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu arada Yunanistan Savunma Bakanı son sıralarda yaptığı açıklamada Yunanistan ile Fransa arasında savunma alanında yapılan anlaşmaya atıfla Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'dan destek istemeleri halinde Fransız güçlerin orada olacaklarını söylemişti.
Amerikan askerleri Irak'tan çekilmeye başladığı bir sırada bu ülkeden bir güvenlik heyeti çekilmeyi doğrulamak için Aynel Esed üssüne giriş yaptı. Iraklı bir güvenlik kaynağı bu hususta yaptığı açıklamada Ortak Harekat Komutanı Vekili Abdülemir Şummeri, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ve Genelkurmay Başkan Vekilinin yer aldığı heyet bugün Aynel Esed hava üssünde incelemelerde bulundular. Aynı kaynak bu ziyaretin Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyonun muharip güçlerinin çekilmesini doğrulamak ve de koalisyonun lojistik merkezleri hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Irak parlamentosunun kararı uyarınca Amerikan askerleri bu senenin sonuna kadar Irak'tan çekilmesi gerekiyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ve Filistin İslami Direnişi Hareketi Hamas lideri Halid Meşal Beyrut'ta bir araya geldi. İslami Cihat Genel Sekreteri görüşmede bu hareketin işgal ile mücadele ve Filistin topraklarını kurtarmak ve haklar ve kutsalların iadesi için yegane yol olarak direniş seçeneğine bağlı kaldığını belirtti. Görüşmede Nahale ile Meşal, Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler, ulusal konular, Filistin'de milli birlik ve direniş, Mescid-i Aksa, Kudüs'ü özgürleştirme, Gazze ablukasını kırma ve mülteci Filistinlilerin durumu gibi başlıkları ele aldılar.
Ve Rusya, NATO'dan Ukrayna ile diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinin üyelik taleplerini reddetmesi ve Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarına geri çekilmesini de içeren bir taslak güvenlik talepleri yayınladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın önerilerini içeren iki paketin Viyana'daki görüşmelerin temelini oluşturmasıyla ilgili. İran ile 4+1 grubu nükleer anlaşma ortak komisyon 4. toplantısı dün Viyana'da düzenlendi. Viyana'dan gelen haberlere göre müzakereye katılan taraflar görüş birliğine yakınlaşmak üzereler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki görüşmelere katılan heyetinin başkanı Ali Bakri Kani, 7. tur görüşmelerde elde edilen sonuçların kayda değer olduğunu vurguladı. Bakri Kani, biri yaptırım taslağıyla ilgili iki ana belgede, diğer taraf İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini diyalog temeli olarak kabul etti. Buna göre Viyana 6. görüşmelerinde sonuçlandırılan belgeden farklı olarak yaptırımlar alanındaki görüşmelerin temelini yeni bir belge oluşturdu dedi. İran'ın nükleer konusundaki baş müzakerecisi ayrıca şöyle dedi. Nükleer konuda İran tarafı görüşlerini Viyana 6'da nihai hale getirilen bir metinde dile getirdi. Ancak Avrupa tarafı direndi ve İran'ın görüşlerinin bu belgeye dahil edilmesini kabul etmedi. Geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda yaptığı görüşmede Batı'nın inisiyatif eksikliğini müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin nedenlerinden biri olarak değerlendirerek yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele konusunda iki metin sunduk. Bu metinler nükleer anlaşmaya uygundur ve bu anlaşmanın ötesinde herhangi bir talepte bulunmadık ve aynı zamanda nükleer anlaşma ötesinde de herhangi bir yükümlülük kabul etmeyiz ifadelerini kullanmıştı.
Bilindiği üzere görüşmelerin 6. ve 7. turu arasında Avrupalı taraflar defalarca yaptıkları açıklama ve gönderdikleri mesajlarında görüş ayrılıklarını hafifletmek ve görüşmeleri ileri noktaya taşımak için yeni düşüncelere sahip olduklarını ifade etmişlerdi. Ancak müzakereler başladıktan sonra nükleer anlaşma çerçevesi dışında açıklamalarda bulunmak suretiyle Amerika'dan azami baskı politika ve yasa dışı yaptırımlarından son verip geçmişteki ihlallerine telafi etmek için talepte bulunmak yerine İran karşıtı açıklamalarda bulunmaya devam ettiler. Tüm bu senelerde Amerika'nın girişimleri yüzünden nükleer anlaşma ekonomik açıdan İran için içi boş bir anlaşma haline geldi. Oysa Avrupalı taraflar verdikleri sözlerine yerine getirmeksizin İran'ı itidal ve sabırlı olmaya davet ettiler. Avrupa Trokyası Amerika ile aynı çizgide hareket etmek suretiyle nükleer anlaşma görüşmelerini bulanık ve belirsiz olarak gösterme noktasında rol ifa etmektediler. Gelenen aşamada zamanın kısıtlı olduğu takdirde kendi azami isteklerini kabullendirmek için İran'a baskı yapmaya çalışmaktalar. Türk siyaset uzmanlarından Hakkı Uygur, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı olup kendi nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi altında olduğunu kanıtladığını işaretle İran için bunca sorun çıkarmanın tamamen siyasi olduğunu belirtti. Siyaset gözlemcilerine göre ciddi görüşmelerin yanında teknik gelişmeler ve görüşmelerde önerilerin sunulması İran tarafından Viyana görüşmelerin 7. turunda atılmış önemli adımlar sayılıyor. Buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti'nin Kerec sitesine ajans kameralarının monte edilmesi, kabul etmesi, Tahran'a müzakere sürecinde güven ortamı oluşumu adına yaptığı işbirliğinin göstergesidir. Buna rağmen Batılı ülkeler ve Avrupalı tarafların görüş ve yaklaşımlarında beklenmedik değişiklikler yüzünden görüşmelerin geleceği hakkında kesin bir şey söylemek şimdilik zordur. Ancak görüşmelerde ilerleme sağlaması karşı tarafın iyi irade ve iyi niyetine bağlıdır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İsrail rejiminin Viyana görüşmelerini engelleme çabasının sebepleri etrafında. Son günlerde işgal rejimi İsrail defalarca İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da düzenlenen görüşme sürecini baltalamaya çalıştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Ali Bakrikeni açık şekilde yaptığı açıklamada Siyonistlerin müzakere odası haricindeki ortamı tahrip etmeye ve görüşme odasının ortamı üzerinde de etkili olmaya çalıştıklarını ifade etti. Fakat acaba Siyonistler neden Viyana görüşmelerinin ortamını bozmaya ve bu görüşmelerin sonuca ulaşmasına engel olmaya çalışıyorlar? İlk neden şu ki İsrail rejimi son senelerde nükleer görüşmelerin sonuç vermemesi için çok çaba göstermiştir. Irkçı rejim Amerika'nın önceki yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesini sağlama noktasında etkin rol ifa etti. Bugün de nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını engellemek için işgal rejimi aynı politikaya devam ediyor. Diğer bir neden ise İsrail rejimi ile İran İslam Cumhuriyeti ilişkisinin cinsi ve türü ile alakalıdır. İran İslam Cumhuriyeti İsrail rejimini asla tanımamıştır ve bu rejimi bölgede illegal bir aktör ve sahte bir rejim olarak görüyor. Bakri Kani de İsrail'in Viyana görüşmelerini baltalama çabalarını değerlendirirken yaptığı açıklamada işgal rejimini illegal varlık diyerek müzakere odası dışındaki bu illegal varlığın müzakere odası dışındaki ortamı bulandırmaya ve bozmaya çalıştığını vurguladı. Böylece Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti'ni en önemli düşmanı olarak görüyor. Ancak İslam Cumhuriyeti karşısında ise aciz durumdadır. Bunun için İran'a karşı küresel baskı ne kadar artarsa bu rejimin menfaatleri daha fazla karşılanmış olacağına inanıyor.
Diğer bir neden de işgal rejimi İsrail'in İran'ın bölge milletleri için bir model ve örnek haline gelmesinden duyduğu endişedir. Siyonist rejim yetkilileri işgal topraklarında türlü krizlerle karşı karşıya kaldıkları bir sırada İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı baskının azaltılması ve bu ülkenin petrol satması ve döviz transferi için zemin sağlanmasının da İran'ın ekonomisinin güçlenebileceğine inanıyor. Diğer yandan İran İslam Cumhuriyeti geçen 43 senede her daim dış politikada bağımsızlık, dış güçlerin bölge işlerine müdahalesine karşı çıkılması ve Siyonist rejim karşısında direniş gruplarının güçlendirilmesi vurgu yapılmıştır. İran, ekonomik olarak gelişmesi halinde bölge milletleri için bir örnek oluşturabilir. Çünkü yabancılara bağımlı olmadan İslami kimlik ile gelişme ve ilerlemenin mümkün olduğunu böylece kanıtlamış olacak. Bu konu Siyonist rejimin menfaatlerine ters düşüyor. Bu bağlamda İsrail basını Bennett yönetiminin Amerika'nın İran'a karşı her türlü yaptırımların iptaline karşı olup bunu kötü eylem olarak gördüğünü yazdı. Diğer bir neden ise Siyonist rejimin İran'a karşı küresel baskının azalmasının İran'ın bölgesel konumu üzerinde olumlu etki bırakabileceğine inanmasıdır. Başka bir deyişle İsrail rejimi her alanda tüm baskıya rağmen başarılı olan ve kendi ve müttefiklerinin konumunu da güçlendiren İran'ın baskıların azalmasıyla bölgedeki konumunu daha da takviye edebileceğini düşünüyor. İsrail Jerusalem Post gazetesi bu bağlamda şöyle yazıyor. İsrail'in Amerika'nın İran ile bölgesel konumunun güçlenmesiyle sonuçlanabileceği içindir. Bu nedenlere göre İsrail rejimi Viyana görüşme masasında bir aktör olarak yer almadığına rağmen ancak illegal bir varlık olup bu görüşmeleri tahrip etmek için perde arkasında rol ifa eden en önemli aktör olarak görüşmelerin sonuç vermemesini açık bir şekilde destekliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, bir rivayete göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın şehadet yıl dönümü olarak takvimlerde geçmektedir. Biz bugünkü sohbetimizde Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha hakkında ve onun yaşamı ve ahlaki faziletleriyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Ferman Kızmaz hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk.
Efendim şimdi bildiğiniz gibi bir rivayete göre Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha hakkında konuşacak olursak bu şahsiyetin ahlaki faziletleri ve erdemleriyle ilgili bizi dinleyenlere neler söylemeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Fatıma Zehra Hazreti Peygamber'in biricik kızı Hazreti Hatice'den doğma biricik kızıdır. Çok kısa bir hayat süreci geçirmesine rağmen, kısa bir hayat yaşamının olmasına rağmen büyük atılımlar yapmış. Her alanda insanlığa örnek tavırlar sergilenmiştir. Yani biz bakıyoruz normalde tarihte meşhur olduğu şekliyle 18 yaşında vefat etmiş. 10 yaşlarında evlenmiş, 8 yıllık bir evlilik hayatı var. Gerek bekarlık hayatında, daha neredeyse çocuk diyebileceğimiz yaşlarda babasının tamamen ilgi odağı durumunda olan bu değerli evlat, ki Resulullah diyor her bir sefere gittiği zaman ve her seferden döndüğü zaman Fatıma ile görüşür, öyle ayrılırdı, geldiği zaman atından inmeden Fatıma nerededir diye sorardı. Böyle bir Peygamber Ekrem'in ilgi odağındaki bir çocuk. Evlilik hayatına bakıyoruz, tamamen sade. Yani biz o sadeliği şimdi idrak edemeyiz elbette. Yani o zamanki sadelik, o günkü o yaşanan sadelik, bugünkü insanlarda açlık seviyesinde veya ölme de yaşa diyebileceğimiz seviyede bir sadelikti. Böyle bir sadeliği düşünün ve bu sade evde her şeyden arınmış, dünyanın her türlü zevkinden, her türlü işte ziynetinden arınmış bir halde olan bir ev ve bu evde yetişen Hasan ve Hüseyin gibi çocuklar var. Yetiştirilen çocuklar var. Yani dünya açısından diyeceğim, bütün imkansızlıklara rağmen dünyanın ne geçmişte gördüğü ne gelecekte görebileceği en ideal insanları yetiştiği bir yuvanın sahibi Hazreti Fatıma. Elbette şunu da söyleyeyim, yani şöyle anlaşılıyor, işte Hazreti Ali fakirdi. Aslında Hazreti Ali fakir değildi. Yani fedek hurmalığı gibi bir sermaye vardı ellerinde. Yıllık eğer o hurmalığın hurmalarını Hazreti satsaydı Medine'nin en zenginlerinden biriydi. Ama onlar hiçbir zaman ellerinde mal biriktirmediler. Halka Allah'ın kulları gözüyle bakıyor, ellerinde olan her şeyi onlarla paylaşıyor. Hatta bazen halka o kadar ikramda bulunuyorlardı ki ellerinde bir şey kalmıyordu. Kendi çocuklarına verecek bir şey kalmıyordu. Bu insanlar eğer bugün örnek alınsaydı, bu sermaye devleri bir miktar paylaşımı öğrenseydiler, acaba dünyada aç bir insan veya çıplak bir insan kalır mıydı? Yani bunlar hareketleriyle, tavırlarıyla biz kendi üstümüze düşeni yapacağız dediler ve yaptılar. Hazreti Fatıma'ya mesela savaş ganimetlerinden geçen cevahirler vardı, işte efendim altın, gümüş, ziynet falan. Bunların hiçbirisini, Hazreti Ali'nin getirdiği hiçbir şeyi Hazreti Fatıma evde saklamıyor ve fakirlere, yoksullara, düşkünlere, ihtiyacı olanlara dağıtıp kısa bir zaman sonra elinde o gelenlerden hiçbir şeyin kalmadığını görüyorlardı. Yani böyle bir hayatı düşünün. Bir taraftan ihsan, bahşiş ve kerem, diğer taraftan her türlü yokluğa rağmen eşinin yüzüne bunları vurmaması, eşinin yaptığı faaliyetlere itiraz etmemesi, tam bir tevekkül ve rıza ile yaşam tarzı, hayatın getirdiği her şeye güler yüzle bakabilecek bir şahsiyet düşünün. Yani bir taraftan ideal bir anne, bir taraftan ideal bir eş, bir taraftan tam bir tevekkül ve rıza ile yaşayan bir kul. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir şahsiyet ortaya çıkıyor. Öyle bir şahsiyet ki çok az yaşamına rağmen irfanın en doruğuna yetişmiş. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz kemal-i insaniyet dediğimiz o insanı kamil derecesinin en üst noktasına varmış bir insan. Yani nasıl, ben tasavvur edemiyorum şahsen, böyle kısa bir zamanda bir insan hem irfani yönden doğruğa varsın. Ki Allah buyuruyor. Gerçi bu bir inayet-i ilahidir. Yani Hazreti Fatma'yı başkalarıyla karıştırmamak gerekir. Çünkü Allah buyuruyor, ey peygamber, biz sana Kevser'i verdik. Bunun bir anlamı var. Yani Kevser'i verdik dediği zaman bu Kevser'in bir manası vardır. Kevser hayat dolu bir ırmaktır. Kevser cennet ırmaklarından biridir. Kevser ebediyet ırmağıdır. Yani bunların hepsini dünyada görmek istiyorsan diyor Fatıma-i Zehra'ya bak. Böyle bir kamil insan. Ve özellikle kadın hakları konusunda ki imamın buyurduğu bir söz var, diyor ki İslam'ın kadına tanıdığı hakkı hiçbir din ve hiçbir mektep tanımamıştır. Bunu biz Hazreti Fatıma'nın hayatında görüyoruz. Ama hiçbir zaman bu kadın haklarından suistifade ederek ne eşine, ne çocuklarına, ne topluma herhangi bir baskıda bulunma gereği duymamıştır. Eşine tam bir teslimiyet. Yani Fatıma'nın takipçilerine benim burada tavsiye edebileceğim bir şey varsa o da şudur. Eşinizi teslim almak istiyorsanız önce teslim olun hanımlar. Teslim olun, teslim alın. Erkek kadına karşı zayıftır. Eğer ondan teslimiyet görürse kendisi daha fazla teslim olur. Ve bu teslimiyetin olduğu ailelerde çocuklar sağlıklı yetişiyor. Çocuklarına şahsiyet vermesi. Mesela şeyi düşünün. Bir hadisi kisayı okuduğunuz zaman her gün gördüğü, her gün karşılaştığı evlatlarına nasıl hitap ediyor? Hazreti Hasan geliyor. Esselamu aleyki ya ummah. Allah'ın selamı sana olsun anneciğim. İşte dedemin kokusunu alıyorum. Dedem burada mı? Evet yavrucuğum diyor. Dedem buradadır, odadadır. Geç yanına ve orada ona karşı aynı şekilde selamla, ihtiramla, şahsiyetle. Bizim genelde toplumumuzda bu yoktur. Misafir geldiği zaman çocukları inzivaya çektiriyoruz. Ya dışarı atıyoruz ya diğer odaya hapsediyoruz. Aman gelme görmesin, sanki bir ayıbı var. Çocuklarınıza diyor şahsiyet verin, çocuklarınızı misafirle birlikte oturun, misafire yaptığınız ikramdan ona da yapın. Ki bunların hepsini bakıyorsunuz, eşinize karşı davranışlarınız, efendim evin sırrını dışarıya taşımamak ve benzeri, yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar bu kısa hayattan örnek çıkarmak mümkündür. Diğer taraftan bakıyorsunuz, kendi keniziyle yani cariyesiyle ki o cariye o evin hizmetçisiydi. Diyor ki sen diyor bir gün çalışacaksın. Ben istirahat edeceğim ve ibadetimi yapacağım. Bir günde ben evin işlerini yapacağım. Cariyesinin ismi Fizze'ydi. Fizze'ye bir gün soruyorlar Hazret nerede diye. Sen hani kendisi istirahat ediyor. Diyor bugün hanımın sırası. O çalışacak, oradan bu sıra çıkıyor. Aslında bunu kimseye de söylemiyor. Bir gün diyor bana dedi sen çalışacaksın Fizze diyor. Ev işlerini yapacaksın. Ben istirahat edeceğim, ibadetimi yerine getireceğim. Bir günde ben ev işlerini üstleneceğim. Sen istirahat edip ibadetine geçireceksin. Ve böyle bir durumda, böyle bir aileden insanlar kaçmıyorlardı. O ailenin çırağı olmak, o ailenin kenizi olmak, o ailenin kölesi olmaya hazırdılar. Çünkü orada şahsiyet buluyorlardı. Başka yerlerde bulamayacakları, özgürken bulamayacakları toplumsal şahsiyeti onlarda buluyorlardı. Yine Ehl-i Beyt imamlarından imamımız da buyuruyor. Köleleriniz, işçileriniz, efendime söyleyeyim hangi ortamda yaşıyorsanız, cariyeleriniz, onları kendi sofranıza oturtun ve onlarla birlikte yemek yiyin. Onları ayrı tutmayın. İmam Zeynül Abidin'in kölelerinden birisini adamın biri çarşıda görüyor. Bundan bir keramet hissediyor. Takip ediyor, geliyor, bakıyor imamın evine girdi. Geliyor, ya imam diyor, senin diyor gulamlarından birine talibim. Bak diyor hangisini istiyorsan al. Eğer razı olurlarsa al götür. Hepsine bakıyor, bunlar değil diyor. O köle bunu fark ettiği için gidip gizlenmiş. En son bakıyorlar kim yok, işte çağırıyorlar. Adamın oradaki duası, imam buyuruyor ki seni bu adama bahşediyorum, git diyor bunun yanında. orada elini açıyor. Allah'ım diyor, eğer bu evden ayrılacaksam canım al, ve adam orada vefat ediyor. Biz Ehl-i Beyt'i böyle tanıyoruz. Ehl-i Beyt'in ailevi yaşam tarzı, Ehl-i Beyt'in hayata bakışı, Ehl-i Beyt'in insanlara bakışı. Tevazuları gösteriş için değildi. İmam Muhammed Cevat Aleyhisselam'a soruyorlar, babam vefat ettiğinde imamın sen olduğunu nasıl anladın? Daha küçük yaştaydı, 8-10 yaşlarındaydı. İmamet olayı ağır bir yüktür. Nasıl anladın ki sen imamsın? Diyor, ben kendime döndüm diyor. Kendime baktım, gördüm ki varlıkların en aşağı noktasında karar kılmışım. Bu bir şuhuttur, bu mukaşefedir yani. Varlığın en alt noktasında kendimi gördüm, o zaman anladım ki ben imam. Bunu biz Hazreti Fatıma'nın hayatında görüyoruz, Hazreti Ali'nin hayatında görüyoruz. Ehl-i Beyt'in hepsinin hayatında görüyoruz. Bunlar böyle imamdılar. Allah'ın halkını, Allah'ın alemdeki zuhuru ve mezahiri olarak görüyorlardı. Onun zuhuru olduğu için, diyor hani bir insan birine aşık olduğu zaman ona ait olan her şeyi sever. Mecnun'a Leyla'dan gelse bir cefa diyor, tüm dünya zevkini bir yana iter. Boş bir söz değil gerçekten. Allah aşığı oldukları için Allah'a ait olan her şeyi seviyorlardı. İnsandır, hayvandır, bitkidir, canlıdır, cansızdır. Alem, bütün alem Allah'ın mazharı olduğuna göre Allah'a aşık olan şey alemdeki her şeyi sever. Varlığa olan aşkı bunlar aşıladılar ümmete. Yani hayatın her yönü, ferdi açıdan, kişisel bakımdan bakalım veya isterseniz toplumsal ve içtimai yönüyle bakalım, fark etmiyor. Hangi açıdan, hangi türden insan hayata bakmak isterse bunların hayatından olabilecekleri bir örnek var.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Ferman Kızmaz hocamızla konuştuk. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü ve Eyyam-ı Fatimiye'nin başlaması konusu etrafında analizleri sizlerle paylaştık bugünkü röportajda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstudy.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Beyhan gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto arasındaki görüşme sırasında 3 mutabakat zaptı imzalanması, son bir ayda Çinli rafineri firmasının İran'dan ham petrol alımını arttırdığının açıklanması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Lübnan Hizbullah yetkilisinin Amerika'ya tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah milletvekillerinden Hasan Fadullah, Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini terk etmesinin alışıldık bir durum olduğunu belirtti. El Ahd'ın haberine göre Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki milletvekillerinden Hasan Fadlullah, Lübnan'da Amerika ile ilgili hesap yapanların bir seraba güvendiğini kaydederek, Amerika yenildi ve bölgedeki müttefiklerini terk etmeyi de alışkanlık haline getirdi, dedi. Lübnan Meclisi'ndeki direnişe Vefa grubunun milletvekillerinden Hasan Fadlullah açıklamasını şöyle sürdürdü. Bugün Lübnan'ın iç işlerine müdahale eden Amerika, muhalif gruplar arasında bir ittifak kurulmasını destekliyor. Direnişe ve müttefiklerine karşı hatta zıt partiler arasında bir seçim ittifakı kurmak istiyor. Onlar Lübnan'da siyasi denklemi değiştirmek istediklerini gizlemiyorlar. Lübnan'daki bazı taraflar da Amerikan hedeflerini gerçekleştirmek için söylemlerini ve tavırlarını değiştirdiler. Amerika'nın Lübnan'da kurdurduğu dernekler var. Büyük yolsuzluklar yapan kişiler Amerika tarafından destekleniyor. Onların yargılanmasını önlemek için müdahalede bulunuyor. Hizbullah Merkez Konseyi üyelerinden Şeyh Nebil Kavuk da Amerika'nın Lübnan'a yönelik müdahaleleri konusunda uyarılarda bulundu.
İttilaat gazetesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin İran mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la telefon görüşmesinde Pekin yönetiminin Tahran'a meşru ve mantıklı taleplerini desteklediğini vurgulaması, Korsan İsrail'in Fas yönetimiyle iki İHA fabrikasının inşaatı üzerine anlaşmaya vardığının açıklanması gibi haberlere yer verirken Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Cihad temsilcisiyle İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'nin siyasi danışmanı arasında yapılan görüşmede, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki direnişe yönelik tehditlerinin faydasız olacağı, direnişin bu boş tehditlerden korkmadığı ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında Siyonist İsrail rejimi yıkılana kadar yoluna devam edeceği ifade edildi. Filistin İslami Cihad'ın Lübnan'daki temsilcisi Ehsan Atay'a ofisinde İran'ın Büyükelçiliği'nin Filistin konusundaki siyasi danışmanı Kerimullah Muştaki ile bir araya geldi. El Neşre Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre görüşmede Filistin'deki güncel gelişmeler, özellikle Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklardaki çatışmalar ve direniş konuları ele alındı. Yapılan toplantıda toprağı geri almanın, milleti ve mukaddesatı savunmanın tek yolunun işgalci rejime karşı direnişten geçtiği vurgulanırken, Kudüs Kılıcı Savaşı'nda yaşananların Filistin halkının her yerde direniş seçeneği üzerinde hemfikir olduğunu gösterdiği ifade edildi. İki taraf direnişin geleceği ve Siyonist düşmanla yüzleşmenin yolları hakkında daha fazla görüş alışverişinde bulundu.
Hemşire gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler kararnamesine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çıkardığı İran karşıtı insan hakları kararnamesinin tamamen siyasi saikli olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanan İran karşıtı insan hakları kararnamesine tepki gösteren Garibabadi, kararnameyi gerçeklerden uzak ve siyasi niteledi. Garibabadi, insan hakları İran İslam Cumhuriyeti açısından çok kutsal bir mesele sayıldığını, İslam dininde halkın hakkı ya da diğer adıyla millet hakkının çok önemsendiğini belirtti. Garibabadi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda millet hakkının çok iyi beyan edildiğini, İran sadece kendi milleti değil, dünya genelinde tüm milletlerin haklarının savunucusu olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümüyle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
CPEC olarak bilinen Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru ve 25 yıllık İran-Çin İşbirliği Anlaşması, daha büyük bir proje olan Çin'in bir kuşak, bir yol projesinin bir parçasıdır. Proje Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi kapsayacaktır. Proje muhtemelen 21. yüzyıldaki hegemonyasının yükselişi üzerine Çin ve Amerika arasındaki rekabetin bir parçası olacak ve Hint Okyanusu ile Fars Körfezi'ndeki iki ülke arasında rekabete yol açacaktır. En önemli petrol ve doğalgaz enerji sektörünün de yoğunlaştığı bölge olan Fars Körfezi bölgesi, Hürmüz Boğazı üzerinden Arap Denizi ve Mekran'a bağlanmakta ve Doğu ve Batı tüketici pazarlarına açılmaktadır. Dizi sohbetimizin ilk bölümünde özet olarak İpek Yolu projelerine ve Amerika ile Çin arasındaki çıkar çatışmalarını ele alacağız.
Çöken bir güç olarak, Amerika ile büyümekte ve çıkışta olan bir güç olarak Çin arasındaki gerçekçi rekabet giderek daha hassas, aynı zamanda daha belirleyici bir aşamaya giriyor. İki güç arasındaki rekabetin önemli örneklerinden biri uluslararası transit planları hayata geçirme rekabetidir. Bu rekabetin odak noktası hem Çin hem de Amerikan tarafından önerilen yeni bir İpek yolunun oluşturulmasıdır. Bir kuşak bir yol projesi aslında Çin'in çeşitli amaçlarla önerdiği bir süper projedir. Proje resmi olarak 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kazakistan başkentini ziyareti sırasında başlatılmıştı.
Çin'in bir kuşak bir yol projesine misilleme olarak Amerika tarafından yeni bir İpek yolu projesi önerildi. Amerika'nın yeni İpek yolu önerisi ilk kez 2011 yılında Hindistan'ı yaptığı bir ziyaret sırasında Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından gündeme getirildi. Amerika İpek yolu önerisi aslında inisiyatifi Amerika'nın rakiplerinden almayı ve 21. yüzyılda Amerikan hegemonik gücünün devamının önünü açmayı amaçlıyor. Amerikan politikasına göre yeni İpek yolu projesi Doğu ve Orta Avrupa'da başlıyor ve Kafkasya'dan İran ve Rusya Federasyonu es geçerek Hazar Denizi üzerinden Türkmenistan, Afganistan ve Hint alt kıtasına kadar devam ediyor.
Yeni İpek Yolu projesi iki ana eksene odaklanmıştır. Birinci eksen Avrupa'yı belirlenen güzergahtan Güney Asya'ya götürecek ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak demir yollarının ve kara yollarının inşası ve tamamlanmasıdır. İkinci eksen projenin merkezinde Tapu Boru Hattı yani Türkmenistan-Pakistan-Hindistan Boru Hattı'nın Hazar Denizi havzasından Güney Asya'ya enerji taşıyacak enerji boru hatlarının yapımı ve tamamlanmasıdır. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği yeni İpek yolu hattı Afganistan'ın kaotik durumu sonrası ve Afganistan'ı kuzey-güney ticaret koridorlarına yerleştirmesinden sonrası için tasarlanmıştır. Hindistan'a yaptığı ziyarette Clinton, Amerika'nın Afganistan'dan ayrıldıktan sonra bu ülkedeki çıkarlarını koruyacağını iddia etmiş. Ve bu çıkarlar ve menfaatlerin korunmasının yeni pek yolu ile sağlanacağını ileri sürmüştü.
Asya araştırmaları alanında İranlı bir uzman olan Dr. Emir Hamdiyan, Amerikan İpek Yolu projesinden görece de güttüğü amacın bölgedeki refah ve istikrar seviyesine iyileştirmek ve artırmak ve ticaret alanlarında bölgesel işbirliğini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor. Amerika'nın yeni İpek Yolu projesi, altyapıyı, yolları, demir yollarını ve enerji hatlarını Orta Asya ülkelerine, ardından Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a bağlamaya hazırlanıyor. Bu planın arkasında Amerika'nın Çin ve Rusya'ya karşı siyasi hedefleri bulunmaktadır.
Amerika'nın yeni İpek Yolu planının açıklamasının ardından Çin Cumhurbaşkanı planlı hem kara hem de deniz üzerindeki bir kuşak bir yol projesini duyurdu. Yeni İpek Yolu'nun Çin versiyonu aslında 2000 yıl önceki Çin uygarlığı ve tarihi Han Hanedanlığı metinlerine göredir. Bu proje Çin'i kara yoluyla Güneydoğu Asya'ya, Orta Asya, Rusya ve Avrupa'ya bağlıyor.
Kara İpek Yolu'nun ikinci ve tamamlayıcı kısmı Çin'in kıyı bölgelerini birbirine bağlayan ve Çin'i Güneydoğu Asya, Güney Asya, Güney Pasifik, Güneybatı Asya, Doğu Afrika ve Avrupa'ya bağlayan 21. yüzyıl deniz yoludur. Karadaki bir kuşak bir yol projesinin 3 ana güzergahı bulunuyor. İlk rota Çin'den başlayıp Kazakistan ve Güney Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan geçen ve Polonya'yı geçtikten sonra nihayet Almanya'ya ulaşan Kuzey Rotası'dır. Orta rota olan ikinci rota ise Çin'den başlayıp Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan üzerinden geçerek İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Üçüncü rota ise Çin, Afganistan, Pakistan, İran, Arap Yarımadası, Mısır ve son olarak Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşan Güney rotasıdır. Buna göre tarihsel gerçeklere göre İran bir kuşak bir yol projesinde kilit bir role sahiptir.
Çin bakışına göre yeni İpek Yolu inisiyatifi komşu ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliğini artırarak bölgede barış ve istikrarı teşvik etmede etkili olabilir. Karşılıklı faydalar ve menfaatler yaratabilir. Bir kuşak bir yol projesinin Amerika tarafından önerilen yeni İpek Yolu'na göre avantajı her şeyden önce hiçbir ülkenin siyasi nedenlerle projeden dışlanmamasıdır. İkincisi bu projeyi geliştirme sürecinde olan ülkelerdeki güvenlik sorunları ve sıkıntıları dış müdahale olmaksızın ülkelerin kendileri tarafından çözülecektir.
Tabii ki Çin'in yeni İpek Yolu süper projesinden kendine has hedefleri olduğu da söylenmelidir. Çin'in en önemli hedeflerinden biri Çin tüketici pazarlarına daha kolay erişim sağlamaktır. İkinci hedef ülkenin Fars Körfezi ve Hazar Denizi gibi iki enerji kaynak bölgesinde daha kolay erişimidir. Çin'in stratejik çıkarları doğrultusunda takip ettiği bu hedeflerin dışında bir başka önemli konu daha var ki o da Amerikan-Çin rekabetinin İpek Yolu projesinin ötesine geçen daha genel bir ölçekte yoğunlaşmasıdır.
Çok uzman, hegemonik istikrar teorisi ilkelerine dayanan Çin'in iddialı bir kuşak bir yol planı vasıtasıyla Amerika'nın dünya ekonomisi üzerindeki egemenliğini meydan okumayı ve dünya ekonomisinde yeni bir düzen kurmayı amaçladığına inanıyor. Bir başka deyişle Çin bir kuşak bir yol girişimi ile bir dünya gücü olma yolundadır ve bu fikri ortaya koyarak ve bunu gerçekleştirmek için ciddi bir irade göstererek büyük ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Yeni pazarlar ve kaynaklar sağlamak, diğer yandan dünya ekonomisinin mevcut düzenine meydan okumak ve uluslararası ekonomik sisteme liderlik etmeye bir nevi hazır olduğunu göstermek istiyor.
Çin İpek Yolu projesinde tüm bölge ve bölge ötesi ülkeler bir tür ortak yakınlaşma ve barış içinde bir arada yaşamayı başaracak, dengeli toplu yatırım ve kalkınma daha kolay, mümkün hale getirilecektir. Çin İpek Yolu modelinde bölgesel yakınsama, CPEC projesi ve İran-Çin İşbirliği yol haritası çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çin'in bir yol bir kuşak projesinde karada 3 iletişim koridoru ve İnci Şeridi adı verilen bir deniz bağlantısı bulunuyor. CPEC ise Çin'in batısındaki Doğu Türkistan şehri olan Kaşgar'ı Pakistan'ın Mekran sahillerindeki Gwadar limanına bağlayan bir karayolu ve Çin-Pakistan ekonomik koridorunu oluşturan bir projedir. Bu anlamda CPEC projesi bir kuşak bir yol projesinin bir parçasıdır ve 25 yıllık İran-Çin İşbirliği Anlaşması'nın uygulanması ile devasa projenin temellerinden biridir. Böylece bu projeler İran, Pakistan ve Afganistan'ı Çin ile yakınlaştırmakta ve dengeli bölgesel kalkınmayı kolaylaştıran stratejik ve yakınlaşan bir ekonomik ittifak içine sokmaktadır.
İran, Pakistan, Çin ve Afganistan arasında devasa bir kuşak bir yol projesi kapsamında 25 yıllık İran-Çin İşbirliği Anlaşması ve CPEC projesi çerçevesinde kapsamlı işbirliği kapasitesi bulunuyor. Bu yol İslam kültür ve medeniyetini, İran kültürünü bir yandan Rus Ortodoks uygarlığına tanıtacak, diğer yandan Batı Asya ve Kuzey Afrika, İslam Arap uygarlığını Konfüçyüs uygarlığı ve kültürüne bağlayacaktır. Dolayısıyla böyle bir işbirliğinin oluşumu İran, Pakistan, Afganistan ve Çin'in ötesinde bölgesel yakınlaşmaya yol açacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve İran'ın böyle bir kilit rol oynamasını istememesinden dolayı hep bu yolda engeller oluşturmaya çalışacaktır. Ancak bölge ülkelerinin kolektif iradesi ekonomik ve siyasi çıkarlara dayalı olduğu için Amerika bu alanda da büyük bir hezimet yaşayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bu haftaki bültenimizi Karabağ meselesi etrafında dönen gelişmeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son siyasi hareketlerine ayırdık.
Ermenistan liderleri Zengezur Koridoru'nun teslim edilmesine karşı olduklarını ve bu konuda görüşmelerde hiç söz edilmediği ve edilmeyeceğini vurguladıkları halde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu koridorun kontrolünü ele almak için hala Erivan yönetimine baskı uyguluyor. Bakü'nün Erivan'a baskıları bağlamında Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu 10 Aralık Cuma günü temas hattında Ermeni güçlerine saldırarak onlara büyük kayıplar yaşattılar.
Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ermeni askerlere düzenlenen saldırıda bir Ermeni asker hayatını kaybederken 6'sı ağır olmak üzere 8'i de yaralandığı ifade edildi. Askeri baskılara ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti Zengezur Koridoru'nun teslim edilmesi için Ermenistan hükümetine ikna bağlamında medya baskısını da arttırdı. Bu yönde İlham Aliyev hükümetine bağlı yandaş askeri uzmanlardan Terlan Eyvezov şöyle diyor.
Daha önce İran'da Paşinyan muhaliflerinin Ermenistan'ın güneyinde Zengezur koridorun açılmasına karşı oldukları sanılıyordu. Fakat şimdi Ermenistan'da iktidar sivil sözleşme partisi ve bizzat Nikol Paşinyan'ın Zengezur koridorun açılmasına karşı oldukları anlaşıldı. Şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yandaş uzmanların açıklamaları Paşinyan hükümetine baskı yollarındandır. Baskıların hedefi ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Türk koridoru olarak adlandırdığı Zengezur koridorunu teslim etmek için Erivan hükümetine baskı uygulamaktır. Fakat Zengezur koridorunu teslim etmesi Ermenistan hatta Rusya için Güney Kafkasya'da sorunları yoğunlaştırabilir ve Bakü ile gelecek müzakerelerde Erivan'ın sınır çizgisinin belirlenmesindeki fırsatlarını olumsuz etkileyebilir.
Bu bağlamda bölge meseleleri uzmanı Karin Hovhannisyan başka bir ülkede bir koridor alan ülkenin söz konusu bölgede güvenlik meselelerine karışabileceğine işaretle şöyle diyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridorun teslim edilmesi durumunda bu ülke kendi barış güçlerini istediği şekilde, örneğin Türkiye barış güçlerini koridor boyunca konuşlandırabilir ve bir sonraki adımda koridora bitişik arazilerin boşaltılmasını isteyebilir. Ermeni uzman şöyle devam ediyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Zengezur koridorunu almanın ardından güvenlik bölgesini de kazanmak istiyor ve bu Bakü'nün Ermenistan'ın güneyinde söz konusu koridoru almadaki başlıca hedefidir. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da istediği koridorda geçişlerin kontrolünde Ermenistan'ın hiçbir rolü olmayacaktır ve hatta Ermenistan taşıtlarının da koridorda geçiş merkezi Bakü hükümetinin inisiyatifine kalacaktır.
Tahran Radyosu.
Bu arada 5 kilometre eninde Erivan ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Zengezur koridorun teslim edilmesinden doğan zararlara ilaveten bu konu Türkiye ile normalleşme görüşmelerinde ve Ermeni soykırımının Türkiye tarafından kabullenme sürecinde Ermenistan çalışmalarını boşa çıkaracağı ve Türkiye için bir zafer sayılacağını da unutmamak gerekir. Fakat Ermenistan'ın resmi tepkileri ve açıklamalarına dayanarak ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin kuruntulu açıklamaları bir yana, İlham Aliyev hükümetinin 10 maddeli Karabağ Anlaşma maddelerini Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının refah ve huzuru için kullanabilirken, yabancı diplomatlar, özellikle de Türkiye'nin çalışmaları ile Ermenistan'da üçüncü bir savaş başlatmak istediği anlaşılıyor. Fakat bu muhtemel savaşın sonucu belli olmazken Azerbaycan Cumhuriyeti lehine biteceği de kesin değildir. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 4 kent ve yüzlerce köyü Bakü merkezi yönetimi kontrolü dışındayken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki maceracı planlarını yürütmeye çalışıyor. Bakü yönetiminin bu maceracı siyasetlerinin sonucu ise Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tıpkı Türkiye gibi sonuçsuz, uzun ve yıpratıcı savaşlara sürükleyebilir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son bir yıl içerisindeki siyasetleri, özellikle de Ermenistan ile Karabağ meselesini çözme yönündeki adımları, Güney Kafkasya'daki tehditleri şiddetlendirmiş ve bölgede bulunan diğer ülkeleri ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uygunsuz bölgesel siyasetlerin devamında bir kez daha özellikle İran ve Rusya gibi bölgedeki bağımsız ülkelere karşı ciddi bir tehdit mahiyeti taşıyan iddialarda bulundu. İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile bu askeri teşkilat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istedi. Bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülkesinin NATO ile stratejik ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile NATO örgütü arasındaki operasyonel askeri koordinasyon artmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında Ermenistan topraklarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı kurmak için Zengezur Koridoru'nun inşa edilmesini de yeniledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye hükümetinin Ermenistan topraklarındaki Zengezur adlı koridoru ele geçirme planını uygulamak için sürekli tekrarlanan açıklamaları Erivan hükümet yetkililerinin defalarca karşı çıktığı bir durumda gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde bu hususta şunları söylemişti. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlanması için bir koridor verilmesine karşıdır.
İlham Aliyev'in NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede yaptığı açıklamalar, Bakü hükümetinin Türkiye'nin yoğun baskısı altında olduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarının peşinden gitmek yerine sürekli olarak Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki çıkarlarının peşinde olduğunu gösteriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Brüksel ziyareti öncesinde Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesinin Güney Kafkas ordusunun modernizasyonuna verdiği desteği açıkladı. Türkiye Meclisi'nde konuşan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söylüyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti gelecekte ikili işbirliğini daha da genişletecektir.
Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün aktif bir üyesi ve bu askeri örgütün ikinci büyük ordusu olduğu herkesçe bilinmektedir. İkinci Dağlı Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra Rus yetkililer Doğu blokuna bağlı bölgesel birliklere katılması amacıyla Bakü yetkililerinin gönlünü almak için Azerbaycan Cumhuriyeti'ne taviz vermeye çalıştı. Bu sürecin devamında Türkiye'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın temas hatlarında, Rus barış güçlerinin temas hatlarında sınırlı bir konum elde edebilmiştir. Böylece Rus yetkililerin tahminleri doğru çıkmadı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya ile yakınlaşma eğiliminde olmadı. Aynı zamanda en başından itibaren Batı ülke ve kurumlarıyla işbirliklerini iki katına çıkarma çabasını gündeme getirdi.
Bu arada NATO'nun doğuya doğru genişlemesine her zaman karşı çıkan Rusya, sınırlarına ikinci bir NATO ordusu olan Türkiye'yi davet etti. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı NATO ile ilişkileri genişletme arzusunun ve bu askeri örgütün en aktif üyelerinden biri olan Türkiye'nin bu ülkenin ordusunu modernize etme arzusunun ifadesiyle NATO'ya karşı çıkmanın maliyetini daha da arttırdı. Bu koşullar altında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ve NATO ile askeri işbirliğinin genişlemesiyle birlikte aslında Rusya'nın sorunları da arttı. Bu şartlar altında Ermeni uzmanlar Ermeni topraklarında Zengezur adlı bir koridorun yapılması halinde Rusya'nın maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha fazla artacağını söylüyor.
Bu konuda Ermeni askeri uzman Van Hambarzmyan şunları söyledi. Bakü ve Ankara yetkilileri birkaç aydır Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a karşı kazandığı 44 günlük zaferden esinlenerek gündemlerinde Siyonik sürüngen savaşın taktiklerini kullanıyorlar. Ermenistan'ın askeri hazırlığının ve dengesinin bozulduğunu biliyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti birinci adımda temas hatlarında uygun pozisyonlar aldıktan sonra ikinci adımda amansız bir baskı uygulamak ve Ermeni toplumunu baskı halinde tutmak için girişimlerini azami seviyeye ulaştırmaya ve birkaç uzak hedef peşinden koşmaya çalışıyor.
Bu arada Ermeni askeri uzman şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nihai hedefi koridoru açmak ve toprak bütünlüğünü sağlamaktır. Türkiye ve Nahçıvan ile bağlantı köprüsü sayılacak Siyonik koridorunu almak için Azerbaycan Cumhuriyeti elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu koşullar altında çeşitli nedenlerle Amerika ve Avrupa Birliği ile olan anlaşmazlıkların tırmanması nedeniyle NATO ve batılı kurumlardan dışlanan Türkiye mevcut durumdan yararlanarak batılı kurumlarla işbirliğini sürdürebilmiştir ve Rusya'yı tehdit ederek batının tekrar gönlünü elde etmeye çalışmıştır. Bölgedeki mevcut durumun genel bir özeti olarak Zengezur Koridoru planının sadece ikili ve çok taraflı işbirliği için normal bir plan olmadığını, aynı zamanda Ermenistan topraklarındaki bu koridorun İran ve Rusya ile ilişkileri de aksatacağı ve Rusya'yı Güney Kafkasya'da bir grup NATO üyesi ülkeyle baş etmek zorunda bırakacağı kesindir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.